Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya Nebiler Silsilesi programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bendeniz program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı İlmi Araştırmalar Merkezi İlam Akademi öğretim görevlilerinden Erhan Turan'la birlikteyiz. Nebiler Silsilesi programında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatından hayatına kadar olan Hazreti Adem aleyhisselamla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatına kadar olan peygamberlerin hayatlarını, onların hayatlarından hayatımıza güzellikleri taşımaya gayret ediyoruz. Tabii bu programı yaparken gerek Siyer Mektebi programında olduğu gibi bu programımızda da bir kitap takip ediyoruz. Muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme almış olduğu Nebiler Silsilesi kitaplarını takip ediyoruz. Erkam Yayınları'ndan çıkan bu kitaplar 3 cilt halinde basılmış kitaplar ve biz şu anda 2. cildindeyiz. 1. cildini bitirdik ve 2. cildin başında Hazreti Zülkarneyn aleyhisselam var. Bugün Erhan Turan hocamla bu kitaptan yola çıkarak Hazreti Zülkarneyn aleyhisselamın hayatını ve onun güzel hayatından hayatımıza da hisseler taşımaya gayret edeceğiz diyerek başlamış olalım. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ediyorum, Allah razı olsun.
Sizlerden de hocam. Tevhid sancağını maşrika ve mağribe taşıyan Hazreti Zülkarneyn aleyhisselamın hayatını bugün konuşmaya başlayacağız. Onun bu güzel hayatından hangi hisseleri paylaşmış olacaksınız bizimle?
Allah razı olsun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu vesselamu ala Resulina Muhammedinil emin ve ala alihi ve ashabihi ecmain ve ba'd. Sizin de buyurduğunuz gibi tevhid sancağını meşrik ve mağrib, yani hem doğuya hem batıya ulaşabildiği her yere, hem kuzeye hem güneye, en uç noktalara kadar götürmeye çalışan bir zat bizim bugünkü konumuzun başlığı Hazreti Zülkarneyn aleyhisselam. Tabii Hazreti Zülkarneyn'in önce oradan başlayalım. Peygamber olup olmamaklığıyla alakalı ihtilaf var. Onun nebi olduğu ya da Resul olduğuna işaret buyurulmadığından dolayı bu ihtilaf oluşmuş ve Kur'an-ı Kerim'de kendisinin salih bir zat olduğu ve sadık bir kimse olduğu ve yapmış olduğu mücadelenin kutsiyetinden bahsettiği için peygamber olma ihtimali vardır diye söylenir. Hazreti Zülkarneyn isim olarak Zülkarneyn iki karn sahibi. Buradaki karndan kasıt iki asra da işaret eder. Aynı zamanda kafasında kullandığı miğferde bulunan iki alamete de işaret eder diye söyleyenler var. Yani onun ismini nereden aldığıyla alakalı farklı görüşler var. Bir rivayette başının iki tarafından kendisine vurularak şehit edildiği söyleniyor. İşte başında Cenab-ı Hakk'ın yaratılışıyla bir çıkıntının olduğu, iki çıkıntının olduğundan bahsediliyor. Yine biraz önce söyledik, miğferinde iki ayrı bölüm, boynuzumsu bir alametin olduğundan bahsediliyor. Yine Kur'an-ı Kerim'in işaret ettiği karanlık ve aydınlığa hükmetmesinden dolayı Zülkarneyn ismi verilmiştir deniliyor. Anne ve babasından asil bir soya sahip olduğu işaret ediliyor. Yine zahir ve batın ilmin kendisine verilmesinin onun Zülkarneyn olarak adlandırıldığından bahsediliyor. Neticede Hazreti Zülkarneyn güç ve iktidarın temsili, salih bir zat, salih bir kul, ilim, hikmet ve adalet sahibi bir hükümdar. Cenab-ı Hak onu büyük bir vazifeyle görevlendirmiş ve büyük imkanlar kendisine nasip etmiş. Tabii biz asıl ismi nedir? Bu Zülkarneyn büyük ihtimal lakabıdır. Asıl ismiyle alakalı, nesebiyle, kimin soyundan nasıl geldiğiyle alakalı ve ne zaman yaşadığı ve ne kadar süre hayatta kaldığıyla alakalı çok fazla bilgiye sahip değiliz. Bununla alakalı görüşler var. Hazreti Musa ve Hazreti Hızır döneminde aynı çağda yaşadığıyla alakalı. Hazreti İbrahim döneminde aynı dönemde yaşadığıyla alakalı. Böyle bilgiler var önümüzde. Ancak Hazreti Zülkarneyn'in hangi dönemde yaşadığı net olarak, tarih olarak bilemiyoruz. Diğer mesele Hazreti Zülkarneyn'in bölge olarak nerede bulunduğu bölgesi. Bununla alakalı da net bir bilgi yok. Ancak ismindeki bu baştaki zü ifadesi bir aitlik ifadesidir. El-Karneyn iki karn, yani iki asır, iki güç sahibi anlamında kullanılan başındaki zü ifadesi bizim eserlerimizde daha çok Yemen bölgesinde ya da Güney Arabistan bölgesinde, bu Necran'ın alt kısmında kalan bölgede hükümdarlara verilen bir ünvan. zü ifadesi. Hmm. Orada zünüvas gibi böyle isimler kullanılır. Buradan hareketle diyorlar ki büyük ihtimal o bölgede konum olarak bulunmuştur diye. Bu da bir ihtimal tabii ki. Bir görüş var. Hazreti Zülkarneyn aleyhisselam sahip olduğu güç ve kuvvetle Büyük İskender diye tarihte bu Makedonyalı İskender'le karıştırılır bazen. Bu Aristo'nun öğrencisidir o Makedonyalı İskender denilen şahsiyet. Onunla bizim Zülkarneyn aleyhisselamın hiçbir alakası yoktur. Yani bazen böyle Makedonyalı İskender'le Zülkarneyn aleyhisselamın adının da İskender olduğu ve o İskender'in o İskender olduğuyla alakalı böyle ihtilaflar önümüze atılır. Ama bildiğimiz ifade şudur. Makedonyalı dediğimiz, Aristo'nun öğrencisi dediğimiz Büyük İskender'in iman ehli olmadığı. Yani onun mümin olmadığını biliyoruz biz. Bundan dolayı Hazreti Zülkarneyn'in iman etmiş olması, imanlı olmuş olması ondan zaten başta ayırıyor.
Bu arada zü ifadesi sahip ve malik demek.
Evet, bu Arapça'da kullanılan ifadeyle. Ama şeyde daha çok Yemen alt bölgesinde kullanılan ifade bir melik olma, bir kral olma ya da bir vazifeli olma anlamında. Aynı bizdeki şey gibi, komutan gibi. Devlet başkanına bugün cumhurbaşkanı diyoruz. Cumhurbaşkanı gibi. Böyle bir ifadenin adı bu aslında. Tabii o bölgenin kullandığı anlam itibariyle söylüyorum. Arapçada zü sahiplik manasında. Zü malin mal sahibi demek. O anlamda. Allah-u Teala'ya imanıyla biz biliyoruz. Artı Zülkarneyn aleyhisselamın teyzesinin oğlu Hazreti Hızır'ı seferlerde ordu komutanı yaptığıyla alakalı bilgiler mevcut. Bir de Yevcuç ve Mevcuç kavmine yapmış olduğu seferlerde onları bir set arkasına koymuş olması ve o seddi inşa etmesi Hazreti Zülkarneyn'in diğer İskender'den ayrılan tarafı olarak karşımıza çıkıyor. Burada Hazreti Zülkarneyn'in de özellikle bizim önde tutacağımız asıl mesele Allah yolunda fi sebilillah cihattır aslında. Bu cihat kavramı yine bir konu olarak inşallah vakti gelirse konuşuruz. Aslında dünya ve ahiret saadetine ermek isteyen müminlerin canlarıyla, mallarıyla Allah yolunda kendilerine lütfedilen bütün mallarla mücadele etmesi halidir. Buraya şöyle bir parantez açayım müsaade ederseniz. Bugün malumumuz Filistin'imizde, Gazze'mizde büyük bir soykırım hadisesi yaşanıyor.
Evet.
Orada bizim mücahitlerimiz, Müslüman kardeşlerimiz, Allah her birine tek tek yar yardımcı olsun. Ölenlerine inşallah Cenab-ı Hak cennet alasında mükafatlar versin. Kalanlarına sabır versin. İnşallah bizlere de gücümüzün yettiğince onlara yardım edebilmeyi nasip eylesin. Onların şu an yaptığı şeyin adı bu cihat. Yani imanı ve İslam'ı memleketlerinde yaşayabilmek, hayat buldurabilmek için toprak müdafaasının karşılığına biz cihat diyoruz. Onlar mallarıyla, canlarıyla, bugün malum Gazze haritadan silinecek halde şu an. Yani bombalanmamış ev yok. Bir soykırım ve insafsızca, bir açıkçası insanlığa yapılan en büyük katliamlardan bir tanesi orada sergilenmeye çalışılıyor. İnşallah Müslümanlar sebat içerisinde orada dururlar ve ellerinden geldiğince Cenab-ı Hak da onlara yardım ettiği müddetçe inşallah muzaffer de olurlar. Bütün dualarımız da bu. Ama cihat dediğimiz hadise kişinin canını, malını, Allah'ın kendine verdiği bütün nimetleri ortaya koyarak fi sebilillah, Allah yolunda mücadele etmenin adıdır. Hazreti Zülkarneyn aleyhisselamın yapmış olduğu iş bütün varlığıyla tevhid, Allah'ın tevhidini, Allah'ın vahdetini, tevhid inancını, İslam inancını ulaşabilecek her yere ulaştırma hadisesi var. Yani bir iman savaşı aslında. Bugün Gazze'miz bizim Müslüman olmasaydı, Filistin'imiz Müslüman bir toprak olmasaydı, orada Mescid-i Aksa'mız, Kudüs'ümüz bizim bir şiarımızdır olmasaydı, acaba Yahudi vurabilir miydi?
Vurur muydu?
Yani mesela orası bir Hristiyan toprağı olsaydı, böyle bir katliam yapar mıydı? Malum işte Rusya ile Ukrayna arasında bir mücadele var. Bu haberleri okuyor muyuz? Hala devam ediyor. Ama bakıyorsunuz Müslümanlara gelince iş artık savaşta bilek gücüyle savaşmaktan öte geçmiş. Resmen belhum edal seviyesine girmiş.
Evet.
Yani yapılan müdahale, yani hayvandan daha aşağı müdahaleye gelmiş. Hatta en son okuduğum haberlerden bir tanesinde bunların haham diye, din adamı diye kimlik koydukları, kimlik verdikleri ne idüğü belirsiz bir tip orada kalkıp da şöyle bir fetva verebiliyor. Yani Filistinli bir kadına, Gazze'li bir kadına, üç kadına tecavüz edebilecek kadar ileriye gidebilirsiniz diye fetva veriyor. Bir haham, bir din adamı bunu yapan. Ve bunu onlara kendinizi eğlendirmek ve hoş tutmak adına yapabilirsiniz diye söylüyor. Ve bu insana madalya takıyorlar. Ve uluslararası bütün devletlerde bunları film seyreder gibi seyrediyor sadece.
Evet.
ve maalesef gücü yeten Müslüman devletler elinden geldiğince yardım yapmaya çalışıyor. Ama Müslüman bu anlamda İslami kardeşliğini, Müslüman kardeşliğini belki yapamaz hale gelmiş. Eli ayağı kolu bağlanmış vaziyette de kalıyor. Allah muhafaza etsin. Cenab-ı Hak yine yar yardımcısı olsun her birinin. İşte her gün bir haber düşüyor. Her gün bir katliam haberi geliyor. Her gün farklı farklı sahneler karşımıza çıkıyor. İşte dede torun muhabbetleri çıkıyor. İşte dün annesini babasını kefenlemiştim, bugün de kendisini kefenlemiştim diye haberler yapılıyor. Bunlar gerçek hocam. Bunlar evet. Gerçek. Yani bunları göz ardı etmek, bunları görmezden gelmek sadece yani gözü kapatmak, yani deve kuşu gibi kafayı toprağa gömmek demektir. Ben duymadım, ben görmedim, ben işitmedim, ben bilmiyorum deme hakkımız yok. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam men ra'a minkum munkeran fel yughayyirhu bi yedih buyuruyor. Yani bir kişi bir kötülük gördüyse onu eliyle düzeltmekle mükellef. Fe illem yestatir. Demek ki elle düzeltememe durumumuz söz konusu. Olursa o zaman da fe bi lisani, diliyle düzeltme. Bugün belki bürokrasidir bunun adı. Fe illem yestatir. Yine güç yetmezse o zaman da fe bi kalbih buyuruyor Peygamberimiz. Ve zellike daful iman. Kalbiyle buğz edecek. Yani Müslümanın en azından seherlerini kalkmadıysa bundan sonra en azından Gazze meselesi, oradaki sadece Gazze'ye de hamletmeyin, biraz daha genişleteyim ben. Bugün Yemen'de de aynı şey yapılıyor. Bugün dünyanın mesela Uygur Türklerine karşı da yapılan şey bunun benzeri. Yani birçok bölgesinde Müslüman üzere, İslam üzere saldırılar fazlasıyla akıyor gidiyor. Burada yapılacak olan tek şey biz elle düzeltme, dille düzeltme gücüne bir yere kadar sahipsek bunu uygulamak, bunlara sahip değilsek kalple buğz etme, bunu kabul etmeme, en azından varlığımızı gösterebilme adına bir şeyler yapmamız gerekiyor. En âlâ Peygamberimizin söylediği en düşük noktası kalple buğz etmek. Onun belki bir tık yukarısı diyelim, bir üst mertebesi. Hocam gecelerimizde sadece gerekiyorsa onun için kalkalım. Yani teheccüdümüzü kılalım, açalım ellerimizi ya Rab deyip gözyaşları dökelim. Hazreti Yunus Aleyhisselam'ı inşallah konuşacağız. Hazreti Yunus Aleyhisselam da iman etmediler. Cenab-ı Hak'a ya Rabbi dedi. Cenab-ı Hak da 40 gün müddet verdi onlara. Hazreti Yunus 37 gün, rivayete göre 37 gün kaldıktan sonra artık gücünü yetiremedi, ayrıldı. Ve o kavim, o toplum yaptıklarını fark ettiler, yanlışlarını fark ettiler. Hazreti Yunus'la beraber tebliğ yapan din adamları, o büyüklere gittiler. Dediler ki, yahu ne yapacağız, biz yanlış yaptık. Azap bulutları görünür oldu artık. Artık hak vaki olacak. Helak geliyor. Dedi ki, kurbanlar keseceksiniz, oruçlar tutacaksınız, dualar edeceksiniz. Şu tepeye çıkacağız hep beraber, Cenab-ı Hakk'a namaz kılıp, ibadet edip, şöyle secdelerle, gözyaşlarıyla dua edeceğiz. Belki Allah bize merhamet eder diye tebliğde bulundular. Öyle olunca o nedametleri, o pişmanlıkları Yunus Aleyhisselam'ın kavmini helaktan aldı. O yüzden yani biz duayı küçümsemeyelim. Dua müminin silahıdır. Elimizden geldiği kadar gayretkeş olalım. Yani kalbimiz ürpersin, gözlerimiz dolsun, yani yaşarsın. Seccadelerimiz bir de o kardeşlerimiz için ıslansın. Belki elimize mücadele edecek bir aksesuar alıp o topraklarda bir faaliyette bulunamıyoruz. Ama en azından yani gecelerimizi şöyle bir şenlendirmemiz lazım bu anlamda.
Evet. Bir de şu anda en büyük gündemimizin bir tanesinin boykot olması.
Evet. O lazım. Da önemli.
Yani o da önemli. Biz hem dua edeceğiz tabii hem de ki bu zalim İsrail'in menşei olan ürünlerin evimize, vücudumuza girmemesi için hocam, gayret göstereceğiz.
Bugünün, bugünün özelinde İsrail hocam. Bugünün özelinde İsrail ürünlerine boykot. Bu iki taraflı olacak. Bir, Müslüman zenginlerimiz, ürün üreten, üretim sahibi zenginlerimiz rekoltelerini, üretim bantlarını artıracaklar.
Ve kaliteli üretim yapacaklar.
Kaliteli üretecekler.
Yani bu bahane... Şu bir gerçek hocam. Evet. Biraz belki konunun dışına çıkmış olacağız ama bunları da konuşmamız gerekiyor. Biz bu zalim İsrail'in üretmiş olduğu kalitede bir malı
niye üretemiyoruz?
Karşılığını bulamıyoruz. Bu bir gerçek. Yani çuvaldızı bahane, kendimize batıralım.
Bu bahaneyi kapatması gerekiyor üretim bantlarının açıkçası.
Yani bir bulaşık deterjanını dahi hanımefendi kardeşlerimiz onların üretmiş oldukları kalitede bulamadıkları için işte bulaşıklarının verimli yıkanmadığından şikayet edebiliyorlar. Niye üretemiyoruz?
Evet. Aslında yapılmayacak bir şey değil hocam bunların. Her biri yapılacak bir şey. Bir de şu var. Biz biraz affetsin beni dinleyenler belki yanlış anlayacaklar ama inşallah meramımı anlatabilirim. Biraz mükemmelleştiriyoruz bazı şeyleri. Mesela çamaşır deterjanı. Yani bir çamaşır ne kadar kirlenebilir de en kaliteli deterjanını arıyoruz biz.
Bir de o tarafı var.
Yani değil mi? Şimdi bu taraflı bakmak lazım olaya. Şimdi biz çok af buyurun. Eskiden köylerimizde bizim ahırlarımız vardı, tarlalarımız vardı, vesairemiz vardı. Orada işte giydiğimiz elbiseler vardı. Ya bunlar evlerde giyilmiyor ki. Yani biz ne iş yapıyoruz? Üzerimizdeki gömleğin, yani üzerimizde teri tabiri caizse yıkanacak. Ya bunun için çok mükemmel yıkayan bir deterjan, bilmem kaç özellikli deterjan diye bir şeye ihtiyacı olmalı mı yani insan? Ya da geçtik hocam. Yani bir bulaşığı düşünelim. Ne olabilir yani o tabağın içinde de çok kaliteli bir yıkayacak bir şey aramak gerekiyor. Ne olabilir yani? Onda sen yemek yedin biraz önce. Kirli diyoruz adına. Ya yemek yediğin kap niye kirli senin? Yani bu kadar biz kimyevi anlamda bir temizlik saptırması da yaptık sanki. Yani öyle olunca kaliteli deterjan bulamıyoruz. Kalitenin adı ne ki? Kaliteli çamaşır deterjanı bu. Kalitenin adı ne? Bulaşık deterjanı adı ne? Mesela çok özel ürünler vardır belki erkek ve kadının kullandığı. Bunlarda belki aranacaksa belki kalite aranacaktır. İşte mesela çocuğun bezi diyelim ki. Şimdi bez üreten firmalarımız böyle altına sızdırmayan, çocuğun elbisesini batırmayan tarzda bir bez yaptıktan sonra neden başkası aransın? İşte kalite burada aranır hocam. Yani insanlar bunu arar. Yoksa çocuğunu bezledikten sonra halının ortasında kocaman bir işareti gördükten sonra ne anlayacak o kaliteden? Burada Müslüman zenginlerin yaptığı işi en güzel yapması gerekiyor. Yine ahsinu'ya geliyor iş. İhsan kıvamında yaşamaya geliyor iş. Bundan dolayı birincisi bu alternatiflerin üretilmesi gerekiyor. İkincisi gerçekten ihtiyaç mı? Bunu bizlerin önce bu soruyu sorması gerekiyor kendine. Yani o şey ihtiyaç mı? Mesela o diş macunu ihtiyaç mı? Ya da o bilmem sabun ihtiyaç mı? Ya da o giyeceğim o ayakkabı ihtiyaç mı? Önce buna bakmak lazım. İhtiyaçsa bunun alternatifi yok mu? Yeteri kadar işimi görmüyor mu? Buraya bakmak lazım. Bir diğeri de hocam boykot sadece biz bugün İsrail üzerinde inşallah bunu uyguluyoruz. Genel olmalı. Yani bugün lokal bir hareket olmamalı bu. Yani bugün işte Gazze'deki mesele, Filistin'deki mesele bittikten sonra tamam bundan sonra yorgan bitti, kavga bitti hüviyetine dönmemeli. Bir kere Müslümanlarımızın, bizlerin içki satan yerlerden alışverişi asla yapmaması lazım. Evet. Artı yine bu tür restoranlar vesairelere teveccüh etmemeleri lazım. Hatta buralara girdiklerinde kasten sorsunlar da içki satışınız, içki siparişiniz vesaireniz var mı diye. Var diyorlarsa kusura bakmayın biz burada yemek yemiyoruz, ben Müslümanım demesi lazım. Yani bir farkındalık oluşturmak gerekiyor.
Evet. Boykot aslında hep var gündemimizde.
Hep var olmalı. Aslında hep olmalı. Yani Müslüman Müslümanca yaşıyorsa, yaşaması gerekiyorsa ağzına giren, kulağına giren, gözüne giren, kalbine giren, midesine giren, başının üstünde taşıdığı, sırtında taşıdığı, ayağında taşıdığı, vücudunda taşıdığı her ne olursa olsun Müslümanca olmalı. Yani adına bilmem ne deyip çok ünlü bir marka, şimdi ismini vermek istemiyorum, başörtünün kenarına mühürledikten sonra o başörtüyü bir de Yahudi malı olarak sergilemek ayrı bir problem. Ve orasını dışarıya getirip herkese göstererek sergilemek ayrı bir problem. Bir ceket giyip onlardan, o ceketlerden giyip çıkarıp orasına da bir arma takıp işte ben buradan giyiniyorum deyip göstermek de ayrı bir problem. Hani vardı ya, sen belki bir terzi olarak bir kumaşı Haçlı askerine diktiğin zaman sen mesul olmuyorsun. Sen günahın bizzat kendisini işlemiş oluyorsun.
O zaman evet, muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin boykotla alakalı anlatmış olduğu o hadise.
Evet, yani o çok mühim bir şey. Yani kalkıp da bizim sadece yapacağımız işte bugüne has belli ürünlerin protestosu değil mesele. Mesela bir kahve içiliyor. Çok şart mı hocam o kahve içmek? Haşa sümme haşa, Kur'an ve sünnetle yani icbariyeti olan bir şey mi? Ya bir kahvedir neticede. Ama illaki o niye yani? Bir de şunu dinleyenlerimiz kendilerine sorsunlar, hatta bu tür bağımlılığı olanlara da sorsunlar. Neden can çeker? Mesela A kahvesini canı çekiyor da B kahvesini canı niye çekmiyor? A içeceğini canı çekiyor da B içeceğini niye canı çekmiyor? A yemeğini canı çekiyor da C yemeğini niye canı çekmiyor?
Bunları niye olmazsa olmaz oluyor?
Yani niye yani? Niye? Bunu bir sormak lazım açıkçası. Bir de çok büyük sermaye akıtıyorlar buralara. Çok büyük paralar dönüyor. Ve çok rahat insanlar kalkıp da bizim oradaki davalarımızı alaya alıp, istizaya alıp ekranlarda bir kupa gibi kaldırıp böyle işte benim şuyum buyum deyip bizlere şey yapabiliyor ve biz bunlara prim veriyoruz. Yani bir kadının elindeki ödülü kaldırıp köpeğim demesi, bir İsrail'in, Yahudi'nin Müslümanlar üzerine yapmış olduğu zulmü haşa hem benimsemesi hem de bizi aşağılaması evet. anlamına geliyor yani.
Biz bunları izliyoruz, evet, onları bunlar, parlatıyoruz, evet. onlara değer evet. veriyoruz.
Prim veriyoruz, vermeyeceğiz hocam.
Ve,
ya dedik evet. de günümüzde, gündemimizde, evimizde vesairemizde olmayacak. Bunlara gerekirse göz kapatmak, kulak tıkamak. Öğrendik, orada bırakacağız işi.
Evet.
Çok af buyurun, ben tamamlayayım orayı. Aldığım suyun ben marka olarak Yahudi markası olduğunu bilmiyordum. Bundan sonra öğrendim. Bu bize bir farkındalık oluşturdu aynı zamanda. Artık öğreniyoruz, her yerde var. Hatta şeyde, internette, arama motorunda bilgileri değiştirdi adamlar. Firma bilgilerini değiştirdiler. Menşei şurası, şu değildir, Yahudi malı değildir diye bilgi değiştirmeye başladılar. Demek ki etkili oluyor. O yüzden yani Müslümanın yapabileceği bir şey var hocam, yok değil.
Eyvallah.
Elimiz kolumuz bağlı değil.
Bizim de cihadımızın bu olması lazım.
Kesinlikle.
Yani siz az önce ev hanımlarının evet. veya normal gündelik yaşantıda vazgeçilmezlerimizden yola çıkarak evet. bahsettiğiniz birkaç şey vardı. Orada bombalar altında evladını, çoluğunu, evet. çocuğunu, annesini, babasını, bütün yakınlarını kaybeden kardeşlerimizin yanında
evet.
bulaşıklarımızın biraz daha buğulu çıkması, çamaşırlarımızın biraz daha kirli makineden ya. Çıkması da çok da önemli değil, olmamalı.
Yani hocam nedir? Yani cam bardağın evet. iyice çıkmaması, evet. karşısındakini görmemesi çok bir şey değiştirir mi? Neticede ben yıkadım, onunla ben yemek yemiştim, ben su içmiştim. Yine benim. Yani neticede burada bir problem evet. var mı? Yok hocam. Yani bundan yıllar öncesinde, 30-40 yıl öncesinde bu kadar deterjan kirliliği var mıydı?
Deterjan kirliliği.
Yani hocam bu kadar mal kirliliği, mülk kirliliği var mıydı? Her üründen 40'ar 50'şer tane var şimdi. Eskiden bir tane vardı. Herkese yetiyordu. O da yoktu köylerde. Kil kullanıyordu insanlar.
Evet.
Ya yani kül kullanıyordu, kil kullanıyordu. Ya bununla bulaşık çamaşır yıkayan dedelerin torunlarıyız hocam biz. Yani ne olduk da biz bu kadar ne oldum delisi olduk hocam? Ne oldu biz bu kadar lüksümüzün delisi olduk? Ve konforumuzdan vazgeçemiyoruz hocam. Öyle bir hale gelmiş vaziyetteyiz. Buna da bahaneler oluşturuyoruz. E ne yapayım? Bundan daha kalitelisi yok. Var hocam. Bundan kalitelisi benim imanım. Var hocam. Benim bundan en kalitelisi imanım. Böyle bakacağız olaya. Benim mümin kardeşim orada sıkıntı içerisinde. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbe li ahihi ma yuhibbu li nefsihi diyor peygamberimiz. Mümin kardeşi için, kendisi için istediğini, istemediğini müddetçe iman etmiş olmazsınız. İman kemale ermiş olmaz. Ya da iman ettim diyen herhangi bir kimse mümin kardeşi için de kendisi için istediğini isteyecek. Burada diğergam olmak lazım, hodgam olmamak lazım. Egoist, bencil düşünmemek lazım.
Evet.
O yüzden Hazreti Zülkarneyn'den çıktık yola. Tabii mücahit olma, cihad olma, cihad vesaire bizim ikinci konumuz olarak da inşallah emri bil maruf olarak gelecek. Orada da konuşacağız, yine bunlara değineceğiz. Ama Filistin, Gazze ve onlar nezdinde bütün zulme uğrayan Müslümanlar, bu kendi ülkemiz içerisinde varsa da onlar da bunun içerisinde dahil, mazlum olan bütün Müslümanların, burada iman da ikinci plana inecek, mazlum olan bütün insanlığın derdi tasası bizim kalbimizin bir köşesinde olmalı.
Eyvallah. Cemil Meriç'in çok güzel bir ifadesi var. Bu kavga Olimpos Dağı'nın çocuklarıyla Hira Dağı'nın çocuklarının kavgasıdır.
Bitmeyecek fakat hocam.
Hira Dağı dağınık.
Dağınık.
Hira Dağı'nın çocukları bir arada değil.
Ve ila yevmil kıyame hocam bu devam edecek.
Bu kavga da bitmeyecek.
Hak batıl kavgası hep devam edecek. Önemli evet. olan bizim nerede durduğumuz.
Eyvallah.
Eğer münafık gibi haşa müzebzebine beyne zelik ve la haula ve la haula duruyorsak Allah affede. Yani ne o tarafa ne bu tarafa ortada böyle git gel akıllar yaşıyorsak o zaman hemen bir an önce istiğfar edip taraf belirlemek lazım. Hocam bizim taraf olmamız lazım. Biz iman edenden tarafayız, müminden tarafayız, Müslümandan tarafayız.
Evet.
Bir de hocam
mümin nötr olamaz.
Elbette. Bir de bizim meselemiz değil diyen insanlar var. Hocam belki coğrafi bir konum ya da içerisindeki sınır bütünlüğü anlamında belki kendine sen gündem yapmayabilirsin. Bu sözü söyleyenler için söylüyorum. Ama içerisinde yaşayan bir insandır her şeyden öte. Bir sonrası iman kardeşimizdir. Bir sonrası onlar annedir, babadır, evlattır. Ve her birinin yaşama hakkı vardır. Üzerinde bu şekilde haksız yere, gereksiz yere ya da sudan bahanelerle, olmayacak sebeplerle üzerine zulüm yağdırılırken benim meselem yoktur demek iman zaafından ziyade imanın noksanlığıdır hocam.
Ki kalple buğz etmek bile imanın en düşük zayıf. Derecesiyken.
Evet. Bunu hocam hadislere ve ayetlere sığınarak söylüyorum.
Eyvallah.
Yani meraklısı olan varsa ben bunlarla alakalı oturup kendileriyle ayet ve hadislerle konuşmayı da açıkçası teklif ederim. Yani buyursun gelsin konuşalım. Yani bunların hiçbiri tabiri caizse üstadım özür diliyorum. Nefsen kendi olarak söylediğim aynen. şeyler değil. Bunların her birinin Kur'an'da, sünnette yeri var. Biz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hiçbir mücadelesinde bir çocuğa kılıç sallandığını bilmiyoruz. Biz kadının katledildiğini bilmiyoruz. Bir hamilenin katledildiğini bilmiyoruz. Hele sahabiye, yani ki bizde kölelik ve cariyelik denen bir hadise de vardır. Sahabiye taksim edilmeden mülkiyeti dahi verilmediğini biliyoruz. Yani siz bırakın fetva verip işte ağza alınmayacak şeyler yaptırmak ya da tecavüz ettirmeye izin vermek, ruhsat vermek, buna göz yummak, bunun için azıcık da olsa bir nefret oluşturmamak, kalpte azıcık böyle bir öfke uyandırmamak, eğer Müslümanın böyle bir şey durumu varsa aman ha kendine dikkat edecek. Bir diğer mesele de Müslümana kabahat bulma var. Onlar da böyle yapmasalardı diyor. Onlar da şunu yapmasaydı diyor. İyi de hocam 75 yıldır bu zulüm var orada.
1948.
Tabii 75 yıldır o zulüm var orada. Yani kalkıp bunu sanki şurada 3-5 aylık, 2 aylık, 3 aylık meseleye bağlamak yani insafsızlığın en önde giden halidir hocam. Biraz aklı selim olmak lazım ve bunlardan da hesaba çekileceğimizi unutmamak lazım.
7 Ekim'de başlamadı bu olaylar.
Evet. 7 Ekim'de başlamadı. 1946-47'nin meselesi bunlar.
Evet.
Ve bu zamana kadar süren bir 75-76 yıllık bir sürecin karşılığı ve patladığı yer. Ve dikkatinizi çeksin. Peki, arşive dönüp baksınlar işte internet her şey ellerinin altında dinleyenlerimizin. Evet. Her Ramazan'da, her Kurban'da, her Müslüman'ın kutsal gördüğü zamanlarda, her Cuma namazlarında kah Mescid-i Aksa, kah Gazze, kah Kudüs ya bombalandı, ya fişeklendi, ya havai fişeklendi, ya tutuklamalar oldu, ya kavgalar oldu, ya bombardımanlar oldu, ya silahlı mücadeleler oldu. Bunlar, o hepsi oldu bunların. Evet. Bunun için kör olmak lazım, bunun için sağır olmak lazım, dilsiz olmak lazım.
Eyvallah.
Allah affetsin.
Bizim meselemiz hocam, nasıl ki Filistinli kardeşlerimiz orada bombalarla, oradaki zalim İsrail'in soykırımıyla imtihan içindeler. Bizler de bu meseleyle ne kadar emhal olup olmamakla imtihan içerisindeyiz.
Evet.
Bu imtihanı Rabbim vermeyi nasip etsin. Hem amin, oradaki kardeşlerimize amin. Hem bizlere.
İnşallah Allah'ım kolay getirsin inşallah.
Eyvallah. Buradan devam edelim hocam önümüzdeki hafta. Cihat hocam, meselesine girdik. Bizim kanayan yaramız, bitmeyen yaramız ve asıl gündemimiz Filistin'i konuşmuş olduk. Evet. Çok çok teşekkür ediyoruz.
Teşekkür ederim. Allah
önümüzdeki hafta Zülkarneyn Aleyhisselam'ın hayatından yine konuşmaya devam edeceğiz ve cihadı daha öncesinde belki Zülkarneyn Aleyhisselam'ın vasıflarını, onun hükümdarlığında nasıl bir hayat sergilediğini, bize hangi örnekleri verdiğini konuşmuş olacağız. İnşallah. Çok çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim. Allah razı olsun.
Allah razı olsun. Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Nebiler Silsilesi programında Erhan Turan hocamla birlikteydik. Gazze'yi konuştuk, Filistin'i konuştuk. Hazreti Zülkarneyn Aleyhisselam'dan yola çıkarak, cihat bahsinden yola çıkarak günümüzde cihat deyince biz nerede duruyoruz, neler yapmalıyız ve günümüzün mücadelesi ne olmalı? Biraz da onu konuşmuş olduk. Önümüzdeki hafta yine devam edeceğiz. Allah'a emanet olun efendim.